Herkese merhabalar. Bugün konumuz, daha doğrusu başlığımız dikkat üzerine olacak. Bunun nedeni de aslında Epiktetos'un konuşmaları eserinde bu konu altında bir yazısı var. Tabii kendi yazısı değil, daha önce konuşmuştuk ama. Bu konunun üzerine düşmüş. Kendisini zaten eserini okuduğunuz zaman çoğu şeyi tekrar ettiğini göreceksiniz ama bunu tekrar etmesinin nedeni hani bilgisinin az olduğundan değil, bunların çok önemli olmasından dolayı aslında. Peki şimdi dikkat dedik ya. Ne demek istiyoruz? Çok geniş bir kelime çünkü bu. Yani geniş kelime derken geniş anlamları var. Bizim dikkat edeceğimiz şey şu. Biz zihnimizi gevşek bırakmamaya dikkat edeceğiz. Direkt ilk tanımı bu. Şimdi bunu açmamız lazım tabii. Bu ne demek? Hatırlarsanız yine Epiktetos'un sözlerinden kendisi der ki örneğin. Yani biri bizim cebimizden 5 liramızı alsa cıngar çıkarırız. Ama zihnimizin kontrolünü bir başkasına rahatlıkla verebiliyoruz. Çünkü aslında Epiktetos'a göre köle dediğimiz insan başkasının elinde olan şeyleri isteyen bir insandır. Yani kendi elinde olmayan, bunu biraz daha açmak istiyorum. Kendi kontrolü altında olmayan şeyleri bir insan istiyorsa o zaman köledir. Mesela çok sık gördüğüm bir şey var. Kesin örneğini vermişimdir. İnternette falan çok sık okuyorum. Ben sevilmek istiyorum diyor. İşte Epiktetos'un tabirine göre bu köledir. Onu sevebilecek insana ya da bunu söyleyen insan kimin tarafından sevilmek istiyorsa onun kölesidir aslında. Yani mutluluğu bir başkasına bağlıdır. Sevmek istiyorum deseydi iş değişirdi. Bu onun kontrolü altında. Dolayısıyla sevebilir ve istediği şeyi yerine getirdiği için mutlu da olabilir. Aslında mutluluk bu olmalı zaten. Yani elimden gelenleri yapmak. Hatta bununla ilgili çok konuşur. Marx da konuşur bununla ilgili. Yani siz bir şey yaparsınız, bir şey istiyorsunuzdur, yaparsınız. Sonucu olmaz. Der ki bu mutluluğu engellememeli. Çünkü sen elinden geleni zaten yaptın. Öteki olay yani bunun sonucu senin elinde değildi. Sen yapabileceğin her şeyi yaptın. Dolayısıyla yeterlidir der. Neyse konuya gidelim. Şimdi zihin gevşek kalırsa kontrol başka yerlere gider. Bu sefer biz kendi kontrolümüzü kaçırmış oluruz. Nereye gider peki? Çok uzağa gitmez. Duygularımıza gider. Şimdi duygularımız kötü değil bu arada bununla ilgili. Hani bu teknik demiştim ya. Biraz savsakladım onu ama stoacılık duygusuzluk değil. Stoacılık duygularımızın etkisiyle hareket etmemeyi söylüyor. Diyor ki bize sağduyunla hareket et, mantıkla hareket et. Çünkü sen de bir hayvansın, evet insan da bir hayvan ama mantıklı bir hayvan. Yani biri işte kuyruğunu çekti diye gidip ısırma diyor. Öyle bir örnek verelim. Dolayısıyla bu zihnin kontrolünü bir an için bırakırsak, yani zihni bir an gevşek bırakır, dikkatimizi bırakırsak o zaman kontrol başka yerlere gider. Şimdi bu arzularımız olabilir, öfkemiz olabilir ki çoğu zaman bu ikisi oluyor. Bir de korku ekleyebiliriz buna. Hani ya işler kötü olursa diye zihnimiz gezmeye başlıyor direkt. Kötü olasılıkları başlıyor yani sıralamaya başlıyor. Ya böyle olursa ya şöyle dediyse. Bununla ilgili konuşmuştuk hatta. Seneca bununla ilgili konuşmuştuk korkuyla ilgili. Dolayısıyla arzularımız, öfkemiz ve korkumuz olabilir. Tabi bunların bazıları iç içe yani. Dolayısıyla bunu istemiyoruz biz. Çünkü biz herhangi bir olayı mantığımızla bakarak, irademizle bir şekilde onu daha iyi bir noktadan görebilme becerisine sahibiz. Bu bizim elimizde olan bir şey. Çünkü daha önce hep konuştuk. Tırnak içinde kötü gibi gördüğümüz bir eylem ya da bir olay öyle olmayabilir. O zaman aralığı içinde ve belirli bir bakış açısından kötü olabilir. Ama belki de değildir. Hatta hep söyledik. Bir olay iki farklı insan tarafından biri iyi, biri kötü olarak yani biri iyi diyorsa ve biri kötü diyorsa zaten çok net değil mi? Demek ki iyi ya da kötü değil. Bakış açısına göre değişiyor. Dolayısıyla biz bakış açımızı değiştirebiliriz. Çünkü bu bizim elimizde. Hatta bunu Viktor Frankl da söyler. Yani psikolojide de var bunun şeyi. Şimdi bunu söylemişken bu dikkatle farkındalık arasında da bir ilişki var aslında. Budizmin bazı kollarında daha önce konuştum hatta farkındalıkla ilgili. Oraya çok girmeyeceğim ama önemli bir şey. Hani mindfulness deniyor ya bu ara çok onun yani sürekli moda olan bir şey. Dolayısıyla biraz da yeni nesil bir olay gibi aynı zamanda. Ama bunların hepsinin temeli aslında ya Budizm'e ya da yoganın bazı öğretilerine falan dayanıyor. Ama ben o yogik şeyleri çok bilmiyorum açıkçası. Budist tarafını biliyorum. Ve Budist tarafında çok fazla mezhep var. Hani Budizm'de de mezhep yok işte tek bir tane gibi düşünmeyin. Birçok var. Örneğin Tibet Budizmi ile Zen Budizmi farklıdır tamamen. Biri reenkarnasyona inanır, biri inanmaz. Zen kendi içinde ayrılır. Benim kendi okuduğum, ilgimi çeken, mantıklı bulduğum görüşlerde Farkındalığı en öne koyuyorlar. Hatta sürekli bir isim söylüyorum ya. Farkındalığı en öne koyuyor. Çünkü şu yüzden aslında. İstediğin kadar bilgi sahibi ol. Bunu pratiğe dökemiyorsan hiçbir, yani bunun esprisi yok. Hatta bunu stoacılık da söylüyor. Zaten çok benziyorlar. Bu ikisini beraber kullanma nedenim de bu. Bu iki öğreti yani. Farkında olman gerekiyor ki ne yapman gerektiğini de bil. Dolayısıyla en önde farkındalık var. Şimdi bu farkındalık bizi mutlu ediyor demiyorum. Farkında olduğunuz an hayat birden çiçekler böcekler oluyor demiyorum. Bu tek başına yetmiyor. Biraz önce söylediğim şey de önemli. Bakış açısını değiştirebilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız Stoacı bunu bize çok söylüyor. Der ya mesela, her olay karşısında sen bir güç, yani sana bir güç bahşedilmiş. Onu pratikleyebilirsin. Onu kullanabilirsin hemen. Dolayısıyla kötü gibi gözüken bir şeyi hemen, bir dakika, bu benim direnme gücümü arttırabilir. Bu benim direnme gücümü arttırmak için bir fırsat diyebiliriz. Bu bakış açısıdır işte. Mızmızlana da biliriz. Niye benim başıma böyle şeyler geliyor? Ben kötü bir insan mıyım? Allah beni sevmiyor mu? Mesela. Öyle isyan ederiz genelde. İşte bunun ne kadar gereksiz olduğunu görüyoruz aslında bu öğretilerde. Şimdi farkındalık falan demişken, hani Budizm'e girmişken, Buda'nın söylediği bir şey var. Bunu daha önce söyledim. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kendisi de kadın erkek, işte keşiş ya da değil, herkesin bu beş tırnak içinde gerçeği düzenli olarak kendini hatırlatmasını söylemiş. Çok hızlıca geçeyim. Bir, yaşlanacağım. Yani ben bu gerçeklikten kopamam. Yaşlanmayacağım diye bir şey yok. İki, hastalanacağım. Yine aynı şekilde. Üç, öleceğim. Hani her nefes ölümü tadacaktır gibi. Dört, bu biraz üzücü gelebilir. Sevdiğim şeylerden uzaklaşacağım. Ama bu şöyle, uzaklaşacağım tam doğru bir çeviri değil. Yani biraz ezberden söylediğim için oluyor. Ayrılacağım bunlardan. Ya onlar ölecek. Mesela ev hayvanınız olabilir. Ölecek yani sonunda. Biz gidebiliriz. Sevdiğiniz bir şey bitebilir. Çok basit mantıkla. Yani bir yemek vardır. Bayılıyorsunuzdur. Biter. Dolayısıyla başka bir deyişle şöyle diyebiliriz. Bunlar zamanlı şeyler. Sonsuza kadar gitmeyecek şeyler. Şimdi en önemlisi, çok doğru bir tabir olmadı en önemlisi demek ama bu konuşmayla en alakalı olan, beşinci olan. O da şu. Davranışlarımın sorumlusu benim. Şimdi bununla ilgili daha önce konuşmuştuk hatırlarsanız yine. Hatta hep konuşuyoruz yani. Çünkü Stoacık da söylüyor. Ben hiçbir şekilde bahane uyduramam. Yani sen beni çok kızdırdın. Dolayısıyla ben böyle davrandım. O yüzden bunun sorumlusu ben değilim, sensin. Buna benzer şeyleri inanılmaz fazla yapıyoruz. Açıkçası tam olarak nedeni bilmiyorum. Hani psikolojik olarak bir kendimizi rahatlatma olayı olabilir. Onu bilmiyorum. Bunu yaptığımızı biliyorum. Bunu yapmamamız gerektiğini hem Budizm hem de Stoacılık bize anlatıyor. Çünkü bu aslında sorumluluktan kaçma oluyor. Biz, yani bu kurban psikolojiden kopmamız lazım. Biz eylemlerimizin sorumluluğu bize ait. Ve bunun karşılığını biz görüyoruz. Bakın, bir başkası size iyilik ya da kötülük yapamıyor. İnsan ne yapıyorsa kendine yapıyor. Çünkü bununla kendisi yaşıyor yaptığı eylemle. Doğru ya da yanlış. Çünkü iyi ya da kötü neydi? Kişinin kendi eylemlerindeydi. Dolayısıyla biri bana iyilik yapıyorsa, yine tırnak içinde, eğer niyeti gerçekten iyiyse kendine iyilik yapıyordur. Bana iyilik yapamaz çünkü. Ben kendime iyilik yapabilirim, ben kendime kötülük yapabilirim. Stoacılık böyle söylüyor bize. Şimdi burada nasıl bağlıyorum? Şöyle bağlıyorum. Eğer ben dikkatimi elden kaçırırsam, arzularıma, korkularıma, öfkeme yenik düşer, bazı hareketlerde, bazı eylemlerde, bazı sözlerde bulunursam, işte bunun tam olarak cezasını ben kendim çekerim. Bir başkası çekemez. Bazen öyle düşünüyoruz. Onu üzdüm. Hayır yani. O kendi üzüldü. O sizin kontrolün... Evet, burası hazırlanmadan söyleyince zor oldu. Hemen toparlıyorum. O insan sizi kontrol edebileceğini düşünüyordu. O insan sizin kendi eylemlerinizde özgür olduğunu unutmuştu. Ve sizin bunu yapacağınızı ya da yapmayacağınızı bir şekilde kendi istediği gibi olmasını istedi. Yani mesela atıyorum, basit bir örnek verelim. Aldatma örneği diyelim. Güven çok önemli elbette. Bir insan eşini de aldatmamalı kesinlikle bu arada. Ama siz güveniyorsunuz onun aldatmayacağına. Ama o eylem her zaman karşı taraftaki insana aittir. Yani her zaman onun kontrolü altındadır. Sizin kontrolünüz altında değildir. O yüzden o aldattığı zaman kendine kötülük yapar, size değil. Kendini aldatmıştır zaten. Sizi aldatmamıştır aslında. Demek istediğim oydu. O yüzden siz o gerçeği aklınıza tutmalısınız. Şimdi burası biraz karışık bir konu. Tabii o detaya girmeyeceğim ama aldatma da çok ciddi bir örnek oldu. Özetle şunu demek istiyorum. Karşınızdaki insanın kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu ve onun yapacağı şeylerin sizin kontrolünüz dışında olduğunu kabul etmeniz lazım. Ondan sonra iş rahatlıyor. Diyorsunuz ki bir dakika. O onu doğru gördü. O oradan yarar sağlayacağını düşündü ve onu yaptı. Hatırlarsanız burada kızmak, öfkelenmek yok. Ne diyordu Stoacılık bize Sokrat'tan kalan? Yani Sokratik bir ekol olması dolayısıyla. Cehaletinden yaptı bunu. İyi ya da kötünün olduğunu bilmiyordu. Aslında kendini aldattığını bilmiyordu. Şimdi demiştim ya daha önce. Bunu dinliyorsanız zaten kurtuluşunuz yok. Şunu biliyorsunuz yani bu an. Bu eylemi yaparsanız siz bunu kendinize yapıyorsunuz. Dolayısıyla ben işte bilemedim diyemezsiniz. Biliyorsunuz artık. Aslında demek istediğimiz hep bu. Bir insan eğer nerede nasıl davranacağını bilemezse onun cezasını diyelim. Cezasını demeyelim aslında. Bir insan nerede nasıl davranacağını bilmiyorsa kendi kendine zarar görür. Ve ona zarar gösteren, zarar veren şey o eylemleridir, kendi eylemleridir. Dikkati kaçırdığımız zaman, dikkatli olmadığımız zaman işte bize gelecek, bizim beklediğimiz şey bu, bizi bekleyen şey bu, daha doğru tabirle. Bizi bekleyen şey genelde zarar. Ve kendi eylemlerimizden kaynaklanan zarar mı? Yine onu yani onu detay söylemem lazım. Başkaları yüzünden değil. Şimdi burada aslında biraz insan kendini taca atıyormuş gibi duruyor ama öyle değil. Çünkü aslında kendine dönüyor. Dolayısıyla kendini taca atamaz yani. Şunu da yapmamak gerekiyor tabii. Onu az da olsa bir detaylandıralım. Siz yapmanız gereken hiçbir şeyi yapmıyorsanız, ondan sonra size bir şekilde tepki geldiyse, bu onun kendi kendine zarar veriyor. Bana zaten dokunamaz dememek gerekiyor. Yani işi buraya çekmeyelim. Biz zaten kendimiz de sadece laf yemek, işte size karşı bir yapılan kötülük bunlardan bahsetmiyorum. Aslında sizin de eylemleriniz çok önemli. İyi bir insan olmaya gayret etmemiz lazım. Dediğim gibi nerede nasıl davranılacağını bilmemiz lazım. Yani nerede nasıl davranılmayacağını değil sadece. Evet, küfür etmemek doğru, küfür etmemeliyiz örneğin. Ama güzel söz de yerine göre etmek zorundayız. Ya da kibar olmak, güzel söz demeyelim. Kibar da olmalıyız aynı zamanda. Yani olay sadece yapmamak, sadece yapmak değil. Onu da netleştirelim. Dolayısıyla eğer insanlar sizin davranışlarınızdan rahatsızsa, bu onların sorunu. Bana ne? Bu değil anlatmak istediğim şey. Bunu netleştirmek istedim. Şimdi Epiktetos'un hocası var. Musonius Rufus diye daha önce konuşmuştuk. Kendisinin bir lafı var. Diyor ki kendimizi korumak için doktorlar gibi yaşamalı ve kendimizi sürekli sağduyu ile tedavi etmeliyiz. Aslında söylediği şey bu, dikkat yine. Yani yanımızda böyle biri olmalı. Hani bu Marcus Aurelius'a atfedilen bir şey var. Bu arada bu çok doğru değil. Anlatayım da ne olduğunu. İşte Marcus Aurelius sürekli yanında birini dolaştırırmış. Sen ölümlüsün, sen ölümlüsün diyormuş falan. Bu Marcus özel bir şey değil. Bu Roma geleneği. Yani imparatorlar böyle savaş kazandığı zaman gelip bir şenlik ortamı yapılıyor. Orada çok böbürlenmesin diye yanına verilen bir köle var. Marcus özel bir şey değil. Ama bizim böyle birine ihtiyacımız yok yani. Biz kendimiz yapacağız bunu. Bunu yapmanın sırrı da bu dikkati elden hiç kaçırmamak. Şimdi esas burada yine Budizm'e birleştireyim. Epiktetos'a göre hani bunu nasıl yapmazsın? Kendini felsefeye vererek, sürekli bunları düşünerek. Sürekli ama. İnsanlarla konuşurken, yatarken, kalkarken. Şimdi Budizm'de de buna daha önce yine konuştuk. Bazen aynı şeyleri tekrar ediyorum ama bunlar önemli şeyler olduğu için etmek zorundayız. Gata dediğimiz şeyler var. Bu arada Budizm'de de var, pardon. Stoacılıkta da var buna benzer bir şey. Mesela biz hani besmele çeker bizim halkımız bir işe başlamadan önce ya da inşallah der. Bu kelimeler de buna benziyor. Yani Tanrı'ya inanıp inanmamanız önemli değil. İnşallah diyebilirsiniz. Çünkü Stoacılık Tanrı ya da Zeus der ama aslında Stoacılığın Tanrı dediği şey sembolik bir şey. Yani bir şey var diyor. Mesela doğa diyelim. Aslında doğa diyor. Ona bir isim takıyorlar. Oradaki olay o. Onu bir isimleştiriyorlar. Onu yani simgeleştiriyorlar mı? Nasıl denirse artık o. Biri varmış gibi davranıyorlar. Bunun bu arada psikolojide çok büyük etkisi var. Yani bu işe yarayan bir şey. William Irvine'ın hatta kitabı var Stoacılıkla ilgili. Onun başında da yazar. Kendisi de bahseder bundan. Bir isim koyuluyor. Yani işte evren ol dedim oldu diyen bir tanrı gibi düşünmeyelim. Ona inanmıyor da olabilirsiniz ama yine inşallahmış işte Bismillahirrahmanirrahim falan. Böyle şeyleri kullanabilirsiniz yine. Çünkü bunlar aslında şunu demek istiyor, orayı toparlayayım. Her şeyin sizin kontrolünüz altında olmadığını hatırlatıyor. Bazı şeylerin atıyorum doğa kanunu olduğunu hatırlatıyor size. Dolayısıyla stoacılıkta da buna benzer bir şey var. Bunu da reserve clause deniyor galiba. Tam olarak Türkçesini bilmiyorum. Ama bunlar bu dediğim gibi yani İngilizce'de de öyle kullanılır. Hani inşallah gibi, işte besmele gibi. Buna benzer şeyler kullanılabilir bu arada. Bunu hatırlatma amacıyla. İnançsızsanız, inanıyorsanız zaten kullanın. Budizm'de ise daha farklı şeyler var. Özellikle Zen Budizm'de Gatha dediğimiz. Belki hatırlarsınız. Her eylem için bir tane işte iki satırlık şiir gibi, deyiş gibi şeyler var. Çok basit şekilde işte ne bileyim ışık açıyorken aslında burada bir elektrik gittiğini ve bundan dolayı çok toparlayamadım. Burada bir elektrik gidiyor. Bunu gereğinden fazla açık tutmamalıyım. Ve aynı zamanda böyle bir nimete sahibim gibi bunu kendini hatırlatacak sözler var. Her eylemden önce bunları ezberletirlermiş öğrencilere. Bu da aslında farkındalığı işte bir, yani bunu sağlıyor. Farkındalık sağlıyor ve bu dikkati toparlamamızı istiyor. Şimdi biraz farkındalıktan bahsedeyim. Ondan sonra bitirelim. Farkındalık konuya şöyle girmek istiyorum bu arada. Farkındalık konuşmanın başında söylemiştim. Otomatik olarak bizi mutlu eden falan bir şey değil. Tek başına yeterli değil. Çünkü ben acı çekiyorum. Evet, şu an acı çekiyorum örneğin. Ve bunun farkındayım. Bu beni mutlu etmeye yetmiyor. Bir şey de değiştirebiliyor olmamız lazım. Mantığımızı kullanıyor olmamız lazım çünkü. Ben neden böyle hissediyorum? Ben acaba Epiktetos'un söylediği gibi iradem dışında bir şey mi arzuladım? Ben acaba elimde olmayan bir şeyle mi uğraştım? Onu mu istedim? Bu ikisini birlikte kullanmamız gerekiyor. Ama aynı zamanda yani burasını seviyorum, o yüzden bunu söylemek istiyorum. Farkındalık bize nelere sahip olduğumuzu da hatırlatıyor. Bunu Budist metinlerde daha çok görüyoruz. Mesela çok basit bir şekilde dişiniz ağrıdığı zaman ağrısız olmanın ne kadar keyifli bir şey olduğunu fark ediyorsunuz. Ama ağrınız yokken buna alışıyorsunuz. Bu normaldir bu arada. Yani insan alışır. Bu farkındalık bize bunu hatırlatıyor aslında. Diyor ki bak şu an bir şey canı sıkkın ama bak normalde bir baş ağrısı bile seni nasıl düşürüyordu. Şu an mesela başın ağrımıyor. Sağlığın yerinde. Sevdiğin insanlar var. Sana değer verenler var. Acını paylaştığın, mutluluğunu paylaştığın insanlar var. Bunları da hatırlatıyor size. Aynı zamanda bu arada ki belki daha önemli. Eğer başarabilirsek bunu, yani kendimize eğitirsek bu konuda bize irademizi de hatırlatıyor. Bu kendini tanı olayı var biliyorsunuz. Buna ilgili bir ara konuşacağım ama çok kısaca geçeyim yani burada da. Matrix filminde hatta konuşmuştuk bunu. Matrix filminde Neo kahinin yanına girdiğinde kapının üstünde Latincesi yazıyor onun. Temet Nosce diye. Doğru okudum mu bilmiyorum bu arada. Bu aslında Sokrates'in gittiği bir kahin var. Delfi Tapınağı. Orada bir sürü böyle yazılar var. Bir tanesi de bu. Kendini tanı lafı. Ve o yüzden buna önem veriyorlar. Yani aslında kendini tanı şuraya da gelebiliyor. Seni sen yapan şey ne? İnsanı insan yapan şey ne yani? Ve bunu konuştuk, iradeydi. İşte bunu da hatırlamak gerekiyor. Bizim kendimizi tanımamız lazım. Yani sahip olduğumuz güçleri bilmeliyiz aslında. Ve çok kuvvetliyiz aslında. Çünkü gördüğümüz şeyleri istediğimiz gibi anlamlandırabiliyoruz. Ve biz doğaya uygun şekilde anlamlandırmak istiyoruz doğacılık olarak. Ya yoksa evet böyle bir gücümüz var ki işte o yüzden binlerce yalan işte din uydurulmuş. Ne bileyim onların içinde binlerce mezhep uydurulmuş. Çünkü insanlar istediği gibi yorumlayabiliyor ve karşısındakini de ikna edebiliyor. Ama hepsinin özünde aslında temel öğretiler var yani. Bu arada dinlerken sadece semavi dinleri düşünmeyin. Yani onlarca yüzlerce din var. İsteyen uydurabiliyor yani çünkü. Ben bu kuralları koyuyorum, bunları yaşayacaksınız diyor. Yani herhangi bir dine spesifik olarak uydurma demiyorum. Onu da bir politik bir düzeltme yapayım. Dolayısıyla farkındalık dediğimiz olay bize güçlerimizi de hatırlattığı için o güçleri kullanabilme yeteneğinin bizde olduğunu da bize hatırlatıyor. Diyor ki sende irade var ve bu irade neydi? Görünümleri anlamlandırma gücüydü. Bu senin elinde diyor. Ve bunu senden kimse alamıyor. Bunu defalarca söylüyor Epiktetos. Hiç kimse, Tanrı bile yani Zeus bile iradeni senin elinden alamaz. Karar vermek ve onu uygulamak her zaman senin elindedir. Dolayısıyla hiçbir şeyi bahane kullanamazsın. Bunu Buda da söylüyor. Beşinci maddede hatırlarsanız. Sorumlusu sensin diyor davranışların. Yani bahane uyduramazsın ve sonucunu sen yaşarsın onların. Karma dediğimizde bu aslında bu arada. Sonucunu yaşarsın derken hani sen kötü bir eylemde bulundun işte evrende dönüyor sana geliyor değil. Karma bu demek değil. Karma tam olarak yaptığının sorumlusu sensin. İçinde yaşıyor çünkü senin yaptığın. Dolayısıyla bu yaptığının cezasını sen çekeceksin diyor. Ya da ceza doğru kelime değildi. Zararını sen görüyorsun diyor. Dolayısıyla farkındalık hani bizi mutlu etmeye yetmiyor. Ama ayaklarımızın yere basmasını sağlıyor. Dikkatimizi toparlamayı hatırlatıyor bize. Yani şunu farkına varıyoruz. Bir dakika. Ben dikkati şu an gevşek bıraktım zihni. Bıraktım yani. Onu fark ettiğimiz an geri toplayabiliyoruz. Zaten meditasyonu da bu yüzden yapıyorduk hatırlarsanız. Meditasyonla ilgili konuşmuştuk. Nefese odaklanıyoruz. Nefes gitti gidiyor bir ara. Yani zihnimiz gidiyor. Nefesten kontrolümüz gidiyor. Dikkatimiz gidiyor ve onu hemen geri almaya çalışıyoruz. Çünkü bu bir egzersiz. Bunu ne kadar yapabilirsek zihnimizi o kadar kolay bir yerden bir yere aktarabiliyoruz. Ve dikkatimiz kaçtığını fark ettiğimiz an ki edebiliriz eğer çalışırsak o zaman onu toplayabiliyoruz. Ve o zaman yanlış şeyler yapmaktan alıkoyabiliyoruz kendimizi ya da yapılması gerekeni yapmaya kendimizi teşvik edebiliyoruz. Şimdi o kadar laf ettik ama ben dikkatli yani insanca mümkün olan dikkati gösterseniz bile bazı durumlarda yine hata yapacaksınız. Yapacağız. Ama bir tane bile az hata yapsanız bu kâr yani. Öyle düşünmek lazım. Ve bu dikkat konusunu ertelememeliyiz. Çünkü bu hayatımızın her yerinde var. Yani buna dikkat ederseniz kilo vereceğim diyoruz örneğin ya da spora başlayacağım diyoruz. Pazartesi başlarım. Ya eğer bu iyi bir şeyse neden bugün başlamak daha iyi değil mi? Yani neden pazartesi başlayayım ki? Bugün başlayayım. Yarın başlayayım hemen. En kısa zamanda yani. Hayatımızın diğer aşamalarında da bunlara dikkat etmemiz lazım. Yoksa işte o zaman şeye dönüyor yani kitap okuyorsun. Podcast dinliyorsun. Evet öğreniyorsun ama uygulamıyorsun. İşte o zaman hiçbir esprisi yok bunların hiçbirinin. Tam da o yüzden uygulama önemli. İşte farkındalık da öyle. Yetmiyor tek başına. Bilgi gibi yetmiyor yani. Uygulamanız gerekiyor. O kontrole sahip olduğunuzu bilip kontrol etmeniz de gerekiyor. Bir özetlemek gene gerekirse. Dikkatimiz bizim zihnimizin kontrolden çıkmasını engellemeye çalışıyor. Çünkü biz zihnimizi gevşek bıraktığımızda aslında stoacılığın bize söylediğini tam tersine itiyoruz kendimizi. Arzularımıza, öfkelerimize, korkularımıza yenik düşüyoruz. Onların etkisi altında kalıyoruz. Ona göre davranıyoruz. Aslında biz biliyoruz nerede nasıl davranmamız gerektiğini. Mesela biz kötü laf söylememiz gerektiğini biliyoruz. Ama dikkat bizdeyken söylemiyoruz. İşte dikkat kaçtığı an ağzımızdan kaçıveriyor bazı şeyler. Ya da kontrol dışı bir şeyler yapıyoruz fiziksel olarak da olabilir. Bunun gerçekleşmemesi için dikkatimizi sürekli aktif tutmalıyız. Bunun da yolları var. Kendimize çalışabiliriz, işte kolunuza ip bağlayabilirsiniz, dövme yapabilirsiniz. Budizm'deki gata dediğimiz şeyleri uygulayabilirsiniz. Yani her eyleme bir cümle yakalayabilirsiniz. Her eyleme bir işte bir anekdot bağlayabilirsiniz. Bunu yaparsak eğer o zaman dikkatimiz bizimle olacak. Yani farkındalığımız güçlenecek. Yaşadığımız anı anlayacağız ve yaşadığımız andan öte biz kendim yani zaten ben yaşıyorum hayatı. Dolayısıyla kendime dikkat edeceğim ben. Bir dakika diyeceğim ben şu an neler düşünüyorum? Öfkeli miyim? Eğer öfkeliysem susmalıyım mesela. Öfkeliysem belki uzaklaşmalıyım, konuşmamalıyım şu an sakinleşene kadar. Ve bu çalışmalarla bunları yapa yapa yapa belki mükemmel bir insan olmayacağız. Dediğim gibi o ütopik bir kavram. Ama daha iyi bir insan olacağız. O yüzden amacımız da bu olmalı. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.